İtopya.com sunar. Tekno Seyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji.
Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Geçen haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini derlediğimiz haftalık gündem değerlendirmesi yayınıyla yine birlikteyiz. 29 Nisan 4 Mayıs 2024. Bu aradaki teknoloji gündemini ele alacağız. Bu senenin 18 numaralı yayını. Her zamanki hatırlatmalarımı tekrarlayayım. TeknoSeyir'in yayınlarını teknoseyir.com'dan takip edebiliyorsunuz. YouTube kanalımızdan izleyebiliyorsunuz. Bu yayını Spotify'dan dinleyebiliyorsunuz. YouTube kanalımızdan bizi takip edenler YouTube'un teşekkür, katıl gibi özelliklerini kullanıp bize omuz verebiliyorlar. Çok teşekkürler. Hep söylediğimiz gibi bizi dinlemeniz, izlemeniz, yorum yapmanız, paylaşmanız, beğendiyseniz like düğmesine basmanız da destek bizim için. Herkese destekleri için teşekkürler. Evet, 29 Nisan 4 Mayıs demiştik. Arada 1 Mayıs bayramı da yaşandı. Herkesin geçmiş bayramını kutlayalım, emekçilerin. Bizim IT tarafını ilgilendiren bir bayram daha varmış bu arada. Yine fark etmedik. TeknoSeyir zaten hep böyle özel günleri olduktan sonra haber veriyor ya, gelenek bozulmadı. Efendim 2 Mayıs World Password Day. Dünya şifre günüymüş ya da dünya parola günü imiş. Hani bu parola, doğru parola kullanımı konusunda bilinci arttırmak için, eski şifreleri değiştirmek için bir böyle bayağı bir zamandır böyle bir gün belirlenmiş Intel'in ön ayak olmasıyla. İlginç tarafı bu günü araştırırken ya da işte 2024 yılı kutlamalarını araştırırken hep köşe yazılarında ya bu password işi bitmeyecek mi tarzı yaklaşımlar var, sorgular var. Haklı, evet. İşe yaramadığını hepimiz biliyoruz. Kırılabildiğini hepimiz biliyoruz. Çalınabildiğini aynı şekilde hepimiz biliyoruz. Ama şu an için de yerine geçecek basit bir çözüm yok. Bir sürü çözüm var. Hepsinin başka getirdiği dezavantajlar var. Bir süre daha şifrelerle devam edeceğiz, parolalarla devam edeceğiz. Ama orada işte bir şifre yöneticisi, kötüsü bile olsa aynı şifreyi her yerde kullanmaktan iyidir. Bir böyle bir uygulamaya geçmek bence modern dünyada artık kaçınılmaz bir şey. Bir de daha da iyi olanı iki aşamalı güvenlik. Telefona şifre gelmesi ya da telefonda bir kod üretilmesi. Bunlar şifrelerin, parolaların kötülüğünü, zayıflığını birazcık telafi eden, günü kurtaran çözümler. Aslında hani daha önce bizim konuşmamız gereken belki şu var. Şimdi bu paragrafa başladığımdan beri bazen şifre diyorum, bazen parola diyorum, fark etmişsinizdir. Şöyle bir hata yapıyoruz biz Türkçe'de, Türkçe çeviride. Şifre diyoruz, kullanıcı adı şifre. Her web sitesi böyle. Aslında parola, şifre değil. Şifre, hani bazı haberlerde bizim de aktarırken zorluk çektiğimizi fark ediyorsunuzdur. Şifrelenmiş şifreler falan diye size anlatıyoruz. Şifrelenmiş parolalar aslında o. Şifre kriptoloji. Hani bir mesajı şifrelersiniz de işte eline geçiren okuyamaz. Alıcısı okuyabilir falan. Parola kapıyı açan, işte parola işareti askerlikte olduğu gibi kapıyı açan anahtar. Ama hani bir yerde kullanıcı adı ve şifre diye çevrilmiş o ikili, hep de öyle gitmiş aslında parola. Onu da söyleyeyim. Hadi malumat furuşluk yapmış olalım. Şimdi bu hafta haberler zayıf. Pek öyle teknoloji haberi yok. Elle tutulur bir haber yok. Ama bir yandan da yıl dönümleri üst üste. Bu gündemin büyük kısmını da bu yıl dönümleri oluşturacak. Eskilerden çok hoşlanmayanlar sıkılabilir. AMD 55 yaşında. 1 Mayıs 1969'muş AMD'nin kuruluşu. AMD 55 yaşında. Bu arada hemen tabii baktım Intel'e. Intel 1968'miş, bir yıl daha yaşlıymış AMD'den. AMD yonga üreticisi olarak ilk başta Intel yongalarını tekrar üreterek hayatına başlıyor. Bugünkü arada Ati'yi alıyor falan filan bugünkü yerine, noktasına geliyor. Hatta tozlu raflarda anlatmıştık. En eski 80-88, 80-86 dönemi, 286 dönemi, belki 386 AMD işlemcilerin üzerinde copyright Intel yazar. Bu da sayısız komplo teorisine neden olur işte. O da aslında Intel falan. Intel'in başka alt markası. Herkes yazar bir şeyler. Mesele aslında şu. Intel ilk işlemci üretimine başladığında Amerikan ordusuna, devletine satmaya niyetlendiğinde Amerikan devleti diyor ki ya o zaman tabii 1968, 69, 70 Amerikan devleti diyor ki Intel'e sen diyor küçük bir firmasın daha yeni ortaya çıkmış. Küçük bir firmasın iki gün sonra batarsın gidersin. Ben diyor senin altyapına, senin teknolojine kendimi bağlayamam. Birileri daha üretsin diyor. Sen gidersen birileri daha hiç olmazsa bizim işlemci temin edeceğimiz birisi daha olsun. Intel de kendi eliyle AMD'ye veriyor kendi yonga teknolojisini ki işte siz de üretin de biz de satabilelim o sayede diye. O yüzden AMD'nin ilk işlemcilerinin üzerinde copyright Intel yazıyor. Ve bugün işte hala AMD'nin lisansı var. Intel uyumlu x86 işlemci üretme lisansı var. Buradan kaynaklanıyor. Evet, iyi ki var. AMD sevdiğimiz, piyasaya rekabet getiren bir marka. AMD olmasaydı ne olurdu şimdi? Belki 64 bite daha geçmemiş olurduk. Belki hala iki çekirdekte olurduk. Çünkü Intel rekabet ve baskı olmadıkça büyük değişiklikler yapmayan bir firma. Yani gidiyor, niye bozasın ki? Çalışan şeye dokunma derler ya. AMD'nin rahat kaçıran Intel açısından rahat kaçıran ezber bozan tavrı bugünkü işlemcilere bilgisayarlara ulaşmamızı sağladı. İyi ki var ikisi de. Evet 55 yaşı kutlu olsun. Bir diğer yaşlı Basic programlama dili 60 yaşındaymış. O da 1 Mayıs 1964'te çıkmış. Çıkmış değil de efendim Dartmouth College diye bir üniversitedeki araştırmacılar 1 Mayıs 1964'te yazdıkları Basic programı çalışmış bu araştırmacıların. 1964 model bilgisayar. O bilgisayarlar monitörü falan yok. Işıklar var. LED de değil onlar, ampul. Bir takım ışıklar var yanıp sönen. Onlarla hani sonuç alıyorsunuz ya da printer'dan çıkıyor sonuç monitör yerine. 1964 model öyle bir NEC bilgisayarda Basic dilini geliştirip üzerine bir de program yazıp çalıştırmışlar. 1 Mayıs 1964 bugüne kadar geldi. Artık tabii bilgisayar kullanıcısı Basic'i hani Basic yerine başka bir dil de öğrenebiliyor. 80'li yıllarda Commodore 64 gibi, Atari 800 gibi MSX bilgisayarlar bu bilgisayarları açtığınızda bir yanıp sönen kursör geliyor ya, imleç geliyor ya, işte o Basic ortamı. Orada Basic komutlarını yazıp işletebiliyorsunuz. Derlemeniz falan gerekmiyor. İster istemez her bilgisayar kullanıcısı bir işte 10 print isim, 20 go to 10 bunu yazmıştır. Yazınca bütün ekran o isimle dolar. Her bilgisayar kullanıcısı bunu yazar, bunu bilir. Basic bu işte. İstemesen de Basic öğreniyorsun. Günümüzde Basic'le bir şeyler yazacak olsa ne yapacak? Visual Basic mi yüklemesi ayrıca gerekiyor falan. Uzaklaştı bu konu. Bilgisayar daha sırf tüketim cihazı haline geldi. Bir şeyler üretmek için bir şeyler yüklemek gerekiyor. Eskiden öyle bir kolaylık vardı. Direkt programlama diline açılıyordu bilgisayarlar. Neyse. Eskilerden bu hafta değişik bir haber çıktı. Efendim Microsoft MS-DOS 4.0'ı açık kaynak olarak yayınladı. MS-DOS 4.0 bela bir iş. Uğraşması çok zor. Çünkü hani MS-DOS işte 1, 2, 3, 5, 6 net bir ilerleyişi var. MS-DOS 4.0 garip bir şey. Çünkü Microsoft izin vermiş, IBM geliştirmiş. MS-DOS 4.0 yayınlanmamış. Multitasking, yani aynı anda birçok program çalıştıran falan bir yapısı varmış. Normal DOS gibi değilmiş. Yayınlanmamış efendim bu. DOS daha sonra 1989'da Microsoft kendisi MS-DOS 4.0.1'i çıkartmış ve o tamam, o bildiğimiz DOS yayınlanmış. O kadar gariplikler, o kadar belirsizlikler var ki şimdi mesela MS-DOS 4.0 bu yayınlanmayan ama hazır edilen MS-DOS'un 1986 deniyor çıkışı. Ama bu Microsoft'un kendi sitesinde yayınladığı haberde disketlerin görüntüsü var. Üzerinde copyright 1984 yazıyor. Karma karışık. MS-DOS'la hala uğraşacak arkadaşlara ben tavsiyem bu dörtlerle mörtlerle hiç zaman kaybetmeyip yani 6.22 en son sürümünü kullansınlar tabii ki de 5'ten sonrası tamam bir oturmuş bir MS-DOS var. Bu 4 kayıp bir işletim sistemi. Pek kullanan eden falan da yok, gören de yok. Açık kaynak olarak yayınlamış yine. İyi yapmış. İyi yapmış ama çok eski. Garip bir şey. Bugün hala FreeDOS'lu bilgisayar satılıyor. Yani MS-DOS da ölmedi. Komut satırı ölmedi. Ben 5.0 ilk kullanmıştım. 5.0'la başlamıştım kullanmaya. Şimdi Microsoft deyince tabii çok klasik bir haber. Yeni bir Windows 10-11 için bir güncelleme yayınlanmış. Bu güncelleme bir şeyleri düzeltirken yeni sorunlara neden olmuş. Aslında Mayıs ayındayız. Nisan güncellemelerinden birisi. Tam adını size söyleyeceğim. Bu hep kodlu oluyor ya bu güncellemeler. KB50-36-89-3. KB50-36-89-3. Nisan'da yayınlanmış bu güncelleme. Windows 10'a, 11'e hatta server versiyonlarına kurulunca tamam kendi işini yapıyor ama VPN'i bozmuş. VPN bağlantılarını bozmuş. Bunu uninstall edebiliriz, kaldırabilirsiniz diyor Microsoft ya da beklerseniz bunun düzeltilecek, günceli çıkacak diyor. Umarım ellerini çabuk tutarlar. Windows'tan yine bir insanı tedirgin eden bir haber. Bu daha hani onaylanmış bir şey değil ama bu Windows'un dosyalarını inceleyen uzmanlar ya da hackerlar bazı işaretler bulmuşlar. Şimdi bir süredir konuşuyoruz ya bilgisayarlara, yapay zeka işlemcilere işte geldi. Kullanıcının bilgisayarına hardware olarak yapay zeka geliyor diye. Bu yapay zeka çekirdeklerini, yapay zeka kapasitesini desteklemeyen, lokalde yapay zeka çalıştırma kapasitesini desteklemeyen bilgisayarlarda ekrana not çıkacağı. Herhalde bu hani aktifleştirilmemiş Windows'ta kenarda bir beyaz yazı oluyor ya, onun gibi galiba ekrana bir Explorer'da falan yazı çıkacakmış. Hatırlarsınız geçen haftalarda yapay zeka destekli bir Explorer'dan, dosya gezgininden bahsetmiştik. Bilgisayarda olan biten her şeyi takip eden ve sizin sorgulama yapmanıza izin veren o Windows Explorer'ın yapay zeka kazanacağını anlatmıştık, haber yapmıştık. Şimdi meraklılar, uzmanlar tahmin ediyorlar ki o özellikler çalışmayacak yapay zeka çekirdeği olmayan bilgisayarlarda, öyle bir uyarı çıkacak diye umuyorlar. Bir yandan tabii donanım yoksa yazılımın çalışmaması normal ama tabii onun hani yazısını falan ekrana çıkartınca da birazcık şeyi düşünüyorsun. Ya bu yapay zeka işinden demek ki herkes ekmek yiyecek, bütün bilgisayarlar değişecek belli ki. Yapay zeka çekirdeği olmayan bilgisayarlar böyle ekrana yazımazı çıkınca demode eski olarak görülmeye başlayacak. Demek ki bütün bilişim sektörü boşuna değil bunu bekliyor. Her şey değişecek. Her bilgisayar değişecek demek ki. Belki yakın, belki uzak ama değişecek demek ki. Bahane olacak. Bir yandan normal, hani tabii adamlar da diyor ki biz taşmayacağız işte. Bir bilgisayarı alıp 10 sene kullanırsan Intel, AMD, HP, işte başka Dell ne yapsın? Tabii ki değiştirmene bahane lazım. Bu yapay zeka da o görevi hem işe yarıyor hem de böyle işe yarayacak. O görevi üstlenecek. Bilgisayar piyasasına işte alın verin, can verin olacak yapay zeka ile belli ki. Bir de yapay zekada şimdi enteresan bir mesele var. 2 haftadır yine bu işlemcilerdeki yapay zeka çekirdeklerini konuşuyoruz. Bunların işlem kapasitesini konuşuyoruz. Bir 40 trilyon işlem TOPS düzeyi konuşuluyor. Bunun Microsoft'un Copilot için falan buna ihtiyaç duyduğu. Üreticilerinde hani Snapdragon'ın yongasının şu anda bunu sağladığı, Intel'in, AMD'nin de sağlamaya hazırlandığı konuşuluyordu. Nvidia her zamanki gibi gayet kavgacı bir tavırla daldı arenaya. Diyor ki siz öyle 40 mırk diyorsunuz, ne diyorsunuz? Bizde diyor o AI gücü 100'den başlıyor, 1000'e kadar diyor gidiyor. Dolayısıyla demiş ki Nvidia, bu sizin hani Intel'e, AMD'ye diyor ki ya o sizin işte 40 trilyon işlem güçlü işlem bilgisayarlarınız ancak Basic AI PC olur diyor. AI PC diye bir kavram çıkartıldı. Aşinasınız herhalde. Nvidia sizinkiler anca diyor basic, temel AI PC olur. Benimki diyor, benim RTX ekran kartlarımın takılmış olduğu PC'ler premium AI PC olur diyor. Çünkü biz diyor işte sizin en kötü halimizde 3 katınız işlem gücü sunuyoruz diyor. Böyle yine AMD bir pazara dalıp sağa sola yumruğu atmış. Her zamanki Nvidia tavırları. AMD mi dedim ben ya? Nvidia ortalığa dalıp, meydana dalıp sağa sola vurmaya başladı. Haklı da, yapay zeka işinde Nvidia çok eskiden beri bu işi takip ediyor ve tek oldu. Hani bütün sektör Nvidia'ya karşı birleşiyor falan. Siz hepiniz ben tek diyor Nvidia. İşte şimdi de demiş ki benimkiler premium AI PC olur. Sizinkiler ancak basic, temel AI PC olur. Biraz öyle olacak gibi ilk başta. Samsung'dan depolama tarafında ilginç bir gelişme var. Haber var. Samsung bu flash belleklerin yongalarının içindeki asıl yonganın çekirdeği artık biliyorsunuz kat kat üst üste kat kat yapılıyor. Çok büyük kapasite elde ediliyor. Ama yani dışarıdan baktığınızda yonga aynı yonga. 290 kat Samsung'un çıktığı güncel düzey, yeni duyurduğu düzey 290 kat ya da katman. Bir yongada 290 katman. Fakat iş bununla bitmiyor. Samsung 290 katmanı duyurmuş. Rakibi Hynix seneye 321 katman demiş. 320 de olabilirdi ama 21. Seneye demiş ben 321 katmanla geri geleceğim demiş. Ama Samsung da diyor ki ben bir sonraki sene 430 kata çıkacağım ya da katmana çıkacağım. Bunun bize tüketici olarak bize yansıması şöyle. Müthiş depolama kapasiteleri, işte telefonların falan 1 terabayt olması, üzerinde olması, SSD'lerin çok yüksek birkaç terabayt, çok terabayt SSD'lerin kolay alınabilir sıradan SSD'ler olması gayet güzel olur. Evet. Katlayarak şimdi bu kat hakikaten kapasiteyi katlıyorlar. Böyle oldu gerçekten. Yine kötü kelime şakalarına devam. Bir teknolojiyi katlayan bir firma da Ampere Computing diye bir firma var. Intel'den ayrılan yöneticilerin, uzmanların katkısı olan, yönetiminde olduğu bir firma. Bu firma geçen yıl 192 çekirdekli bir işlemci duyurmuştu. Şimdi bu firmanın bazı planları ortaya çıktı. Gelecek planları. Şimdi geçen yıl 192 çekirdek duyurdular. Bu yıl Amper One 2 işlemcisini hazır edeceklermiş. Çekirdek sayısı artıyor. 2025 yılında asıl büyük olay. 2025 yılında Amper One 3 işlemcisi. 256 çekirdek. 4 birimden oluşacakmış. Chiplet deniyor ya artık. 4 chipletten oluşacakmış. Her biri 64 çekirdekli. 256 çekirdek. 3 nanometre üretim teknolojisi. Tahminen 12 kanal DDR5 bellek. Çünkü firma zaten bu sene çıkartacağı Amper One 2'de de 12 kanal DDR5 belleğe çıkıyormuş. Ama hani buna spekülasyon olarak belirtilmiş 12 kanal DDR5 bellek, PCI Express 6. Her şeyin çoğu ve 2025 seneye çıkıyor gözüküyor. Birazcık araştırdım hani detaylarına baktım. Bu işlemci risk değil. En azından öyle gözüküyor. Hatta firmaya sormuşlar ya bu risk yükseliyor. Çin destekliyor siz ne yapacaksınız diye. Firma demiş ki biz hani öyle mimariye bağımlı değiliz. Biz riske de geçeriz demiş birkaç yıl önce. Fakat hani risk değil de bu işlemci x86 uyumlu mu? Pek detay yok ortalıkta. Tabii bu kadar çok çekirdek hani özel kullanım için daha çok anlamlı. Bunu bilgisayarımıza taksak yani 256 çekirdek, 192 çekirdek falan şu anda biz hala 8 çekirdekli, 12 çekirdekli işlemcilerimiz tam olarak bütün çekirdeklerinin kullanılmadığını biliyorsunuz. Ha burada da kilit kelime yapay zeka tabii AI. Burada da denilmiş ki bu işlemciler AI işlerini çalıştıracak. Tamam yapıları da ona uygun. Biz herhalde bilgisayara Amper Computing işlemcisi takmayacağız. Sonucu tarafında olacak. Buradan biz istek göndereceğiz ona. Başı dertten kurtulmayan firmalardan birisi Huawei. Bu sefer değişik bir şekilde başları sıkışmış. Huawei kendi ismini kullanmadan, çünkü Batı ülkelerinde Amerika'nın baskısıyla yasaklı olduğu için Amerika ve İngiltere üniversiteleri, bazı üniversitelerindeki teknik bazı iletişim alanındaki araştırmaları destekliyormuş Huawei. Yarışmaları destekliyormuş, ödül koyuyormuş falan ama Huawei adıyla değil. Başka isimlerle yapıyormuş. Bunu fark etmişler. Yine ortalık karışmış. İşte olmasın, etmesin diye. Bu sefer de öyle bir tatsızlık çıkmış. Ne yapsa yaranamıyor firma. Bir değişik haber. 7-11 var. 7-11. Bir zamanlar galiba Türkiye'de de vardı çok kısa bir süre için ama çok da emin değilim. Siz doğrusunu hatırlıyorsanız hatırlatın. Mağaza, market zinciri. Tetris artık bir firma haline geldi. Tetris'le el sıkışmışlar. Bir dizi ürün çıkartacaklarmış. İşte tişört, ayakkabı falan filan. Anlamsız şeyler var bence ama bir de bir tane el konsolu. Bir 7-Eleven'ın içecek ürününün kutusuna şey entegre etmişler. Tetris oyunu entegre etmişler. Pilli, işte şarj olabilen USB'li falan filan bir şey. Efendim o şeyle 7-Eleven'ın ürünüyle Tetris'in el Tetris'i vardır ya bizim hani bir aralar çok ünlü bir şeydi. Hala satılıyor ya. Hala böyle şeyde Karaköy'de yeraltı çarşısında falan filan öyle yere kurulmuş tezgahların olduğu yerde o el Tetris'i denen şey hala var. Önemli de bir cihazdır. Yani ben şey gördüm hayatta bir bilgisayar oyununa el sürmeyi düşünmeyecek bile insanların o Tetris'i oynadığını gördüm. İşte onu geri döndürüyorlar. Birazcık tabii günümüz için kifayetsiz ama yine Tetris de Tetris'tir. Hani bir başlarsınız sonra yarım saat oynarsınız. Bakalım nasıl olacak. El konsolu, el oyunu, el Atari'si deyince bunun kralı Nintendo. Oyun dünyasından birkaç haberimiz var. Geçelim hemen. Bu hafta Nintendo Switch 2 söylentileri zirveye çıktı. Birçok kanaldan haberler geldi. Şimdi neler var? Bunların hepsi söylenti. Nintendo'ya göre böyle bir cihaz yok henüz. Efendim, ilginç detaylardan birisi. Switch 2'de Tegra, Nvidia'nın eskiden tabletlerde de kullanılıyordu. Sonra Nvidia onu otomobillere falan yönlendirdi. Tegra işlemcileri, ARM işlemcileri. Efendim yeni Tegra'lar olacakmış Switch 2'de. Hatta hani Amper mimarili. Bu demin söylediğim Amper Computing değil ama bu Nvidia'nın hani grafik işlemcilerindeki Amper mimarisi. Ona dayanacakmış. Bu yeni Tegra işlemcileri kullanacakmış. Nvidia olunca DLSS olacakmış yeni Switch'te, Switch 2'de. O Switch'in yanındaki çıkarılabilir joystickleri var ya, Joy-Con deniyor. Onlar manyetik olarak takılıp çıkarılacakmış. İyi olabilir. Zamanında o Joy-Con'u ters takma diye bir olay vardır. Biz de yaşadık. Çok kötü oluyor onu çıkartana kadar, hani hiç çıkmayacak mı falan düşüncelerine kapılıyorsunuz. Biz de TeknoSeyir'de yaşamıştık o dramı. Bunlar yeni Joy-Con'lar manyetik olacakmış. Cihazın büyüklüğü, şimdi bunu yazarken bile birazcık sıkıldım. Efendim cihazın büyüklüğü bugünkü Switch'den büyük, Steam Deck'ten ufakmış. Masal anlatır gibi teknoloji haberciliği. Switch'ten büyük, Steam Deck'ten ufak bir cihaz. Elde kullanılırken taşınabilir modda saat hızının çok düşük olacağı belirtilmiş. İşte DLSS'in çalışacak mı el modunda bilinmiyor ama çalışsa işe yarardı diye yorumlamışlar. Ama dock modunda, hani onu bir kaidesine oturtup normal elektrikle çalıştırdığınızda performansı patlayacakmış. Yani iyi anlamda cihaz patlamıyor. 4 teraflops'a çıkacakmış işlem gücü. Hani fikir vermesi için şöyle PlayStation 5 10 teraflop diye belirtmişler. İyi bir güç. Bütün bu özellikler dediğim gibi söylenti. 2025'ten önce böyle bir cihaz beklenmiyor. Yani bu sene çıkması beklenmiyor. Çıkarsa evet Switch'in çok daha gelişmişi olacak. Bir iki oyun dünyasından haberimiz daha var. Yeni çıkan oyunlardan birisi, tartışmalı oyunlardan birisi Stellar Blade. Her yönüyle hani oyun hep gündemde kaldı. Bir yani çok güzel kadınlar var oyunda. Bayağı çıplaklar. O yüzden hani oyun haber oldu. Sonra yok efendim işte oyunun oynanışıyla ilgili eleştiriler geldi. Firması dedi ki televizyonunuzu oyun moduna geçirin falan filan. Her seferinde her şekilde gündemde kalmayı başardı oyun. Şimdi de şöyle bir durum var. Japonya'da bir Sero diye bir kısaltma, bir işte oyunlara lisans veren, yaş, hangi yaşa uygun belirleyen bir kurum varmış. Stellar Blade'e hiçbir sansür uygulanmamış. Bütün dünyada aynı Stellar Blade oyunu aynı şekilde satılıyormuş. Bu sırf böyle çıplak ablalar değil. Hani biraz da kol bacak kesilen bir oyun. Herkesin kılıçla birbirine vurduğu bir oyun. Şimdi Japonya Electronic Arts'ın Japonya'daki bir yöneticisi kızmış bu duruma. Açıklamalar yapmış. Ama argümanı da şu. Şimdi diyor ki Dead Space'i biliyorsunuz, muhteşem bir oyun. Remake'i çıktı nispeten yakın zamanda. Bu Dead Space'in remake'ine kol bacak kopuyor o oyunda diye Japonya şey vermemiş. Hani hiçbir kategoriye almamış. Hani en yüksek kategoriye bile almamış. Şey diye şart koymuş. Bunu değiştireceksiniz, sansürleyeceksiniz. O zaman bir kategoriye girersiniz diye şart koymuş. Electronic Arts da kabul etmemiş oyunu değiştirmeyi, çıkmamış Japonya'da. Bir Callisto protokol var, hani Dead Space'in çakması demeyeceğim de Dead Space'in bir daha anlatılmışı gibi bir güzel de bir oyun. Onun da başına da aynı şey gelmiş aslında. Onu da Japonya'da hiç onu değiştirin demişler. Değiştirmedikleri için de öyle lisans, kategori, bilmem ne onay vermemişler. Şimdi Electronic Arts yöneticisi diyor ki ya bizim oyuna böyle şey yaptılar, lisans vermediler. Bu diyor Stellar Blade'de orada da kol bacak kesiliyor. Hani ablalara takılmamış o. Kol bacak kesiliyor. Onlara sansürsüz 17 yaş üstü diye. Zero D ratingmiş o. 17 yaş üstü izni verilmiş. Bu nasıl iş? Bu firma, bu kurum, bu derecelendirme kurumu nasıl çalışıyor, nasıl iş yapıyor diye isyan etmiş adam. Bence haksız değil. Şimdi o oyunda kimse... Oyunun türü ne? Şimdi arkadaşım soruyordu. Dedim ki bıngıl bıngıl bir oyun yani. Oyun böyle bir oyun. Kimse de orada kılıcı bilmem neyi, bacağı, kesilen kolu falan görmüyor aslında. Başka şeylere bakıyorsun. Ücretsiz bir oyun. Ubisoft'tan 21 Mayıs'ta X-Defiant diye bir oyun çıkıyor. Ücretsiz oynanacak. Shooter türü ama hani maç ağırlıklı bir oyun. Modern silahlar, modern dünyada geçen. Evet, iyi olacağı benziyor. Ubisoft da iddialı ve ücretsiz. Hani free to play. Tabii ki bir şeyler satacak için de bize ama 21 Mayıs'ta çıkacakmış. Tarihi belli olmuş. Ajandanıza ekleyin. Bir belki sevindirecek meraklıları Halo haberi. Yeni oyun falan değil. Bir dünyayı kavuran bir Helldivers 2 fenomeni var. Çok başarılı oyun. Güzel bir oyun. PC'de var. PlayStation'da var. Xbox'ta yok. Çünkü PlayStation oyunuymuş. Bunu Microsoft yapsa olay olurdu. Mahkemeler, davalar, boykotlar. Sony yapınca oluyor. Helldivers 2'yi Xbox'a şöyle getiriyorlar. Halo'nun Forge diye bir bölüm, level yapma, bölüm yapma aracı var oyunun içinde. Kendisine geliyor. Bu editörü kullanarak Forge Falcons diye bir ekip bir Helldivers 2 modu yapmış Halo Infinite için. Aynı Helldivers 2 gibi şeye, düşmana karşı oynayacağız. Haziran ayında yayınlayacakmış bu modu. Bayağı beklentiler yüksek. Ekipte iddialı. Forge'da geçen aylarda düşman yapay zekası falan eklenmişti Forge'a. Hepsini kullanıp Helldivers 2 tadı veren bir mod yapmışlar. Haziran'da yayınlanacak. Belki biraz hani tam içimize sinmezse biraz gecikir falan diye de bir açık kapı bırakmışlar. Oyun dünyasından son haber. Bu haftanın da son haberi Hasbro'dan. Hasbro şimdi normalde oyuncak firmasıydı ama tabii ki oyunlarla da iç içe. Bir de şöyle bir durumu var. Bu FRP oyunlarının en öz hali Dungeons and Dragons. Onun lisansı ondan ona geçe en sonunda Hasbro'ya kadar gitmiş durumda. Yani Dungeons and Dragons'ın ağa babası Hasbro. Hasbro şeyden çok memnun kalmış. Baldur's Gate 3'ün dev başarısından, inanılmaz başarısından çok memnun kalmış. Tabii maddi olarak da artı oyunun bu övülmesi, FRP'nin tekrar bir canlanması, bilgisayar FRP'sinin tekrar canlanması ve çok iyi de bir örnekle canlanması falan Hasbro'ya çok hoşuna gitmiş. Hasbro, oyun işinde kalacağız biz diyor. 1 milyar dolarmış şu andaki oyun yatırımları firmanın ve İlginç tarafı 100 yılı biz planlıyoruz diyorlar. Yani bu bilgisayar oyunlarında biz daha 100 yıl varız diyorlar. Tabii 100 yıla dünya kalır mı onu bilmiyoruz da adamlar bu kadar iddialı. Bu kadar heyecanlanmışlar Baldur's Gate'in dev başarısından, FRP'nin geri dönmesinden ya da Dungeons and Dragons türü. Oyun sistemi, Dungeons and Dragons oyun sisteminin geri dönmesinden, dirilmesinden, ölmemişti ama biraz geriye kaldı, düşmüştü. Bu kadar memnunlarmış, 1 milyar dolarlık oyun yatırımımız şu anda yapılmış halde diyorlar. 100 yıl varız bu işte diyorlar. 100 yıl çok iddialı bir sayı, hele işin içinde teknoloji falan varsa. 100 yıla kim öle kim kala diye kötü bir espri daha yaparak bu haftalık müsaadenizi isteyelim. Çok ağır bir gündem değildi. Yoğun bir hafta değildi. Belki haftaya telafi ederiz. Daha hareketli geçer haber anlamında. Teknoseyir'de tekrar birlikte olalım. Görüşmek üzere.
İtopya.com sundu. Teknoseyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji.